Ayrım 45, sayfa 417, 38. kısım, Leningrad, 27 Şubat. Anna ve Silenski, Nevski bulvarında duran tramvaydan indiler. Henüz öğleden sonranın ilk saatleriydi. Ama Leningrad'ın geniş ana caddesi kalabalıktı. Silenski, Anna'nın kolunu tuttu, caddeye girdiler. Kar yağmaya başladığında tüm caddede yayaların gürültüsüyle bir karmaşa başladı. Arkalarında uzaklarda Kışlık Sarayı'nın Alexander sütunu ve Aziz İshak Katedrali'nin görkemli kubbesi görülüyordu. Nevski Bulvarı'nın her iki yanındaki kanalların çevresinde Çarlık döneminden kalma genel gri havayı renklendiren toprak renkli binalar karın altında baş döndürecek kadar güzeldi. Yine de hemen hemen her sokakta savaştan arta kalmış yıkıntılar, ağaç desteklerle ayakta tutulmaya çalışan yarı kömürleşmiş yapılar, kentin yarısını yerle bir edip yarım milyon Leningradlının hayatına mal olan neredeyse bir yıl süren kuşatmanın sessiz ama acı dolu tanıkları gibiydi. Nevski bulvarının altından bir yandan öte yana geçen trafiğe, otomobil ve kamyonlara, otobüs, troleybüs ve tramvaylara, yenilmiş Nazi düşmanları tarafından terk ya da teslim edilmiş, kentin hınç dolu halkınca severek benimsenmiş Alman BMW, Volkswagen ve Opel'lere gülümseyerek bakan dev bir Stalin resmi asılıydı. Silenski kalabalığın arasından ilerlemeye çalışırken Stalin'in resmine baktı, sonra Anna'ya döndü. Genç kadının yüzü yorgun ve soluktu. Gözlerinden belirgin bir gerginlik okunuyordu. Emka'yı 10 kilometre ötede Udelnay adlı merkezin dışındaki mahallenin ara sokaklarından birinde bırakmışlar. Kent merkezine varabilmek için önce otobüse, sonra da sarı renkli tramvaylardan birine binmişlerdi. Yarım saat sonra Leningrad'ın merkezine varmışlardı. Ormandan sonra girdikleri ara yol neredeyse 3 saatlerini almıştı ama hiç olmazsa kontrol noktalarına rastlamamışlar, peşlerine kimse düşmemişti. Şimdi de kalabalık Nevski'de yürürken kimsenin dikkatini çekmiyorlardı. Moskova trenlerinin kalktığı Anagar'ın karşısındaki köşeye vardıklarında Silenski jetonlu bir telefon buldu, bir numara çevirdi. İnce yüzlü adam alçak masanın üzerine 3 vodka kadehi yerleştirdi. Kendininkini hemen bitirdi. Karşısındaki erkekle kadına gülümseyerek bakmadan önce ağzını koluyla sildi. "İçin, ihtiyacınız olacak." Adam orta yaşlıydı. Esmer ve ince suratında gerginliğin izi bile yoktu. Ukraynalı bir milliyetçiydi. Savaş sonrasında sığınmacı olarak Paris'te kalmış. Amerikalılar onu müttefiklerin Göttingen'de kurtardıkları bir Sovyet savaş esiri kimliğiyle Rusya'ya göndermeden önce hayatını fotoğrafçılıkla kazanmıştı. Yüzlerce Sovyet askeriyle birlikte Ruslara teslim edildikten sonra KGB tarafından haftalar boyu sorguya çekilmiş, hatta Almanlara esir düştüğü için de 2 yıl boyunca gulakta kalmaya mahkum olmuştu. Sonrası kolay oldu. Petrograd sırtımından bir fotoğraf stüdyosunda işe girdi. Zamanını Leningrad Deniz Akademisi'ndeki rütbeli subayların gösterişli resimlerini çekerek geçirdi. Subaylar çekilen fotoğraflardan o denli memnun kaldılar ki ara sıra aileleri ve dostlarıyla gelip birlikte resim çektirmeye başladılar. Ayda bir Leningrad'daki bir göçmene kopyalar, ilgi çekici biyograflar verip bu belgelerin Paris üzerinden Amerika'ya ulaşmasını sağlıyor. Tehlikeli bir iş, yine de ülkesine yaptıklarından dolayı Kızıllardan intikam aldığını düşünüyordu. Stüdyoya gelen telefondan bir saat sonra Kışlık Saray'ın yakınlarındaki küçük parkta erkek ve kadınla buluşmuştu. Evine götürmeden önce konuklarını çeşitli yönlerde giden tramvaylara bindirdi. Sonunda Nevski Bulvarı'nın hemen yakınlarındaki Moika Kanalı kıyısındaki 2 odalı pis daireye soktu. Eski bir çar dönemine ait yapı dairelere bölünmüştü. İkinci katta duvar kağıtları yer yer sarkmış, yıkık dökük eşyalı İkinci katta duvar kağıtları yer yer sarkmış, yıkık dökük eşyalı renksiz bir dairedeydiler. Girişin hemen yanında küçük bir mutfak vardı. Adam mutfak masasının üzerine kalın ekmek dilimleri ve etli yulaf ezmesi dolu tabaklar koydu. Konukları yiyeceğe dokunmadılarsa da vodkayı geri çevirmediler. Silenski adama dönerek, "Neden?" diye sordu. "Bir sorun mu çıktı?" Adam sertçe gülümseyip bir sigara yaktı. "Anlattığınız her şeyden bir sorun çıkıyor," dedi. "İkiniz de boğazınıza kadar boka batmadınızsa adım Vlamedir Rikov değil." Anna'ya bakıp sigarasının dumanını üflemeden önce omuzlarını silkti, paketi konuklarına uzattı. "Durumunuzu anlatacak başka kelime bulamıyorum. Şekerim, özür dilerim." Slenski paketten bir sigara çekerken apartman sahanlığından yüksek sesle münakaşa eden bir çift duyuldu. Küfürler, bağırışmalar, çarpan kapılar işitildi. Sonra tiz bir çığlık, bir yüze vurulan tokatlar ve bir ses. ''Çek ellerini üzerimden, pis domuz!'' Vladimir gözlerini kapıya çevirip kaşlarını kaldırdı, hafifçe gülümsedi. ''Aşk!'' dedi. ''Aşk olmasa halimiz nice olurdu? Ruslar kavga etmeye, birbirlerinin kafalarına bir şey atmaya bayılırlar. Yetkililere yapamadıklarını evlerinde gerçekleştirirler.'' Kapıyı işaret etti. ''Endişe etmeyin, bu ikisi gece gündüz böyle. Her an kapının çarpmasını, herifin karısına orospu diye bağırmasını duyabilirsiniz. Sonra da sarhoş oluncaya kadar içmeye gidecektir.'' O anda bir kapı çarparak kapandı, öfkeli bir ses, ''Orospu!'' diye bağırdı. Ayak sesleri merdivenlerden inip duyulmaz oldu. Vladimir güldü. ''Nasılmış? Bir de hayat komşularım gibi önceden kestirilebilir olsa?'' Slenski, ''Başımızın neden dertli olduğunu söyleyecektin.'' dedi. Adam onlara dönüp sigarasından bir nefes çekti. ''İki nedenle. Birincisi, anlattıklarınızdan sonra KGB ve milislerin sizi arayacaklarından kuşkum yok. İkincisi de hangi yoldan giderseniz gidin işiniz kolay olmayacak.'' ''Eğer endişeleniyorsan hemen gideriz,'' dedi Slenski. ''Gidecek bir yerimiz yok ama bir şeyler buluruz.'' Vladimir hayır anlamında başını kaderine razı gösterir gibi salladı. ''Beni merak etmeyin. Savaşla birlikte endişelenmeyi de unuttum. Ailemi, karımı kaybettim. Geriye bir tek ben kaldım. Bir tek ben. Endişelenecek ne var ki?'' Ayağa kalkıp vodka şişesine uzandı. ''O piçler beni vurmak istiyorlarsa vursunlar.'' Kadehini doldurdu. Slenski ayağa kalktı. Pencerenin yanına gidip aşağıya baktı. Aşağıda sokaktan alçak bir kemerle ayrılmış küçük bir avlu vardı. Avlunun bir ucunda yukarıdaki dairelere ait depo oldukları belli bir sıra kilitli odacık görünüyordu. Avluysa çöp ve atıklarla dolmuş, sokak kedilerinin istilasına uğramıştı. Slenski Lukin ile o KGB binbaşısıyla yaşadıklarını anlatmıştı. İstediği için değil, bundan sonra olacakların yolculuklarını etkileyeceğini, belki de Vladimir'i tehlikeye atacağını düşündüğü için. Oysa adam duyduklarına hiç de şaşırmamış gibiydi. Slenski Vladimir'e baktı. ''Ne olursa olsun Moskova'ya gitmemiz gerek.'' Vladimir sigarasını bastırdı, somundan bir parça koparıp çiğnemeye koyuldu. Sonra ağzındaki lokmayı bir koca yudum vodkayla yumuşattı, elinin tersiyle dudaklarını sildi. ''Söylemesi kolay. Trenle gideceksiniz. Kızılyıldız ekspresi var. Gece olunca hareket eder, 12 saatte Moskova'ya varır. Ama bana söylediklerinizi düşününce istasyonun gözlendiğinden eminim. Hava yolu en hızlısı. Aeroflot her 2 saatte bir Moskova'ya bir uçak kaldırıyor. Ama bilet bulmak güç, bir yer bulabilmek için en az 2 gün beklemeniz gerekebilir. O da eğer şanslıysanız. KGB'nin ve milislerin tıpkı tren istasyonları gibi havaalanını da kontrol ettiklerinden hiç kuşkum yok. Tabii bir otomobil çalıp karayoluyla gitmeye de deneyebilirsiniz. Yolda ara sıra durup dinlenmeniz gerekeceğini düşünürsek varmanız 1,5 gününüzü alır. Ama eğer bir kontrol noktasına durdururlar ya da arabanızın çalıntı olduğu anlaşılırsa başınız iyice derde girer. Ya otobüs? Vladimir hayır anlamında başını salladı. Otobüs seferleri var tabii ama hiçbiri doğruca Moskova'ya gitmiyor. O kadar sık otobüs değiştirmeniz gerekir ki yolculuğunuz günler sürebilir. Yolunuzu iyi bilmezseniz kaybolabilirsiniz. Slenski Anna'ya bakıp umutsuzlukla içini çekti. Anna yol arkadaşına bir göz attıktan sonra Vladimir'e dönüp ''Daha iyi bir yol olmalı.'' dedi. Vladimir sırıtıp yere tütün dolu bir balgam tükürdü. ''Belki.'' bir an düşündü. Sonra karşısındakilere baktı. ''Bir fikrim var. İşe yarayabilir. Gelin göstereyim.'' Kapıya yöneldi. Slenski ve Anna peşinden yürüdü. Estonya. Kabus gibi. Lukin karanlıkta, dondurucu soğuktan titreyerek kendine geldi. Kol ve bacakları acı verecek kadar uyuşmuştu. Sanki damarlarında buz kalıpları dolaşıyordu. Vücudunu hissetmiyordu. Ter içindeydi. Dahası ateşi de vardı. Yüzünde ve elbisesinde bir buz bloğu içinde hapsedilmiş gibi buz parçacıkları vardı. Soğuk bir ateş dilimi gibi etine ve kemiklerine işliyordu. Karın üzerinde yarı baygın yatarken birden yanık mazotla birlikte iğrenç bir koku daha duydu. Kokuyu hatırlıyordu. Savaşa katılanların hiç unutamayacakları bir koku. Bir hayvan leşinin kokusu. Sadece biraz daha ağır. Yanık insan eti kokusu. Çevresine bakınmak için boynunu çevirdi, sol kolundaki ağrıdan çığlık çığlığa haykırdı. Gözlerini usulca kapadı, sonra tekrar açtı, alacakaranlıkta görebildiği kadarıyla vücuduna baktı. Karın içinde yatıyor, kafasının arkasında sert bir şey hissediyordu. Yattığı yerden çürüyüp yakılmış bir ağacın gövdesine yaslanmış olduğunu anladı. Kafasının arkasında keskin bir sancı vardı. Tüm vücudunun ağrıyla kasıldığını hissetti. Patlama elbiselerini parçalamış, kumaşlar hafifçe yanmıştı. Burnuna yanık malzeme ve yakıt kokusu geliyordu. Bir şey daha. Baktığında takma elinin kopmuş olduğunu dehşetle gördü. Kesik bileği ortaya çıkmış, ucundan da yanmıştı. Rukin acı ve korkuyla yarasına baktı. Kolunu oynatmayı denediyse de bileği beyinden gelen komuta uymadı. Bütün vücudu kas katı kesilmişti. Soğuktan mı, şoktan mı, kestiremiyordu. Belki de patlama bel kemiğini parçalamış, onu felç yapmıştı. Hatırlamıyordu ama helikopter ateş aldığında tüm vücudu yakıta bulanmış olmalıydı. Tek anımsayabildiği, milin yere çarparken çıkardığı dehşet verici gürültü ve ondan bir saniye önce yükselen alevlerdi. Düşüşün şiddetiyle yolcu tarafındaki kapının açıldığını da hayal meyal hatırlıyordu. Anlaşılan helikopterden dışarı fırlamış, başını sert bir yere çarpmıştı. Gerisi kocaman bir boşluk. Karın üzerine düşmüştü. Kar elbiselerinin ve takma etinin üzerindeki elinin üzerindeki alevleri söndürmüş olmalıydı. Yine de kesik bileğinin ağrısı dayanılacak gibi değildi. Beynini bir düşünce kapladı. Bel kemiği kırılmış olsa yine de acı duyar mıydı? Herhalde duymazdı. Yakınlarda bir yerde ışık ve sıcaklık olduğunu hissetti. Nerede olduğunu anlayana kadar saniyeler geçti. Sonunda gözleri sağ taraftaki alevlere takıldı. Milin enkazından duman ve alevler yükseliyordu. Orman alev almamıştı ama dev elektrik direğinin dibinde pilot kabininden geri kalanlar hala yanıyordu. Bir sürü elektrik kablosu rüzgarda sallanıyor, direğe her değdiklerinde ortalığa kıvılcımlar saçılıyordu. Eğilip bükülmüş demir yığının ortasından alevler yükseliyordu. Pilotun demir yığınları arasından yarı sarkmış cesedini gördü. Vücudunun büyük bir bölümü yanmış, alevlerin etlerini soyduğu kemiklerin yerinde koyu kahverengi lekeler ortaya çıkmıştı. Adamın sol kolu birbirine geçmiş demirlerden sarkıyor, kesik dirsekten geri kalanlar kömür gibi kapkara görünüyordu. Rukin acıyla yüzünü buruşturdu. Adam ölmüştü, üstelik onun hatasıydı. Slenski ve kadını yakalamak için gereğinden çok inat etmişti. Kaçmalarını önleyebilmek için tehlikeli olacak kadar inatçı. Oysa kaçmışlardı, onları kaybettiğini biliyordu. Ne kadar yaklaşmıştı, o kadar yaklaşmıştı ki. Ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildi. Ama enkazın hala yanmakta olduğunu düşünerek düşmelerinden bu yana fazla vakit geçmemiş olacağına karar verdi. Atıştırmaya başlayan kar alevlerden ıslıklar çıkarıyordu. Yarı yarıya baygındı ama bu soğukta daha fazla kalamayacağının bilincindeydi. Vücudu hızla ısı kaybediyordu. Biraz sonra soğuktan donarak ölecekti. Hareket etmeye çalıştı ama vücudu hala uyuşuktu. Birden ağaçların arasında bir ışık gördü. Bir motor sesi duydu. Ana yolu hatırladı. Belki de birileri patlamayı duyup gelmiş ya da elektrik direğini görmek istemişti. Kısık bir sesle bağırdı. İmdat! Güçsüz bir sesti, umutsuzluk dolu. Kimse duymadı. Birkaç saniye sonra ışık ve ses ağaçların ardında kayboldu. İşe yaramayacak. Kesik bileğinden vücuduna dalga dalga acı yayılıyordu. Göz kapaklarını kırpıştırdı. Gözlerini kapayıp uyumak, acıyı unutmak istedi. Uyumak yok diye düşündü. Ölüyorum. Ateşli bir şekilde yerde yatarken zihninde bir an kendine gülümseyerek bakan Nadia belirdi. Sonra gözlerini kapadı, çevresini saran acıya ve boşluğa teslim oldu. Ayrım sonu, sayfa 423.